Ayrım 9, sayfa 102. Kilisede öğrendiklerini bir yana bırak ve bana gerçeklerden bahset. Ato Alp'i yutkundu. Ben hiç kiliseye gitmedim ama görünce şeytanı tanırım. Üstü başı kan içindeydi, kıpkırmızı. Sonra parçalar. Burnunu çekerek gözyaşlarına engel olmaya çalıştı. İnsan parçaları, iç organları her tarafından sarkıyordu. Ağzından, dudaklarından, karnı, kollarını ileri doğru uzatıp karnını epeyce ilerisine kilitledi. Karnı aynen hamile gibi şişmişti. Onların etleriyle doluydu. Şah gerildi. Kimin eti? Otoalpa parmağını sallayarak yolu işaret etti. İşçilerin. Şah, onun işaret ettiği yerin kazı alanı, Pierce'in ejderhasının bulunduğu yer olduğunu anlıyordu. Ayağa kalktı, sendeledi ve yalpalayarak kendi kırmızı pikabın arkasına attı. Otoalpa, sessiz olmalısınız diye uyardı. Gerçi şöyle doğru koştu ama kim bilebilir ki, her an dönebilir. Bu riski göze almaya hazırım diyen Şah, şişede su kalan son suyu da içti ve sendeleyerek kazı alanına doğru ilerledi. O anda omzuna konan bir el onu durdurdu. Bunu yanınıza alın. Şah arkasına döndü. Ona önerilen tabancasıydı. Bir anlamda barış önerisiydi. Otoalpa onun mezarın içinden kuruyarak ölmeyi terk edebilirdi. Yahu da ekibe dönmek istiyordu. Yalvaran gözlerin anlamı buydu. Bağışla ve unut. Şah tabancayı aldı. Şarjörü kontrol etti ve yeniden yuvasına yerleştirdi. Otoalpa'ya döndü. Adam faka basmış ve kullanılmıştı. Şah da gereğinde onun gibilerden yararlanmıştı. Para ya da yemek ihtiyacı içinde kıvrılanlardan. Yaşamak için onurlarını, kendilerine duyulan güveni satmaya hazır adamlardan. Şah adama bakarak başını salladı. Bağışladığını belirtmişti. Birlikte yürümeye başladılar. Tedbirli, ağır ve sessiz. Eğer karanlık çölde, tehlike pusudaysa alabilecekleri tek uyarı, taşlara basan ayakların çıkardığı çıtırtılı ses olacaktı. Şah dalga dalga bastıran baş dönmesini yenmeye çalışıyordu. Tabancasını karanlığa nişan almıştı. Göz bebeklerini biraz daha açıp onları zayıf ay ışığına uyum sağlamaya zorluyordu. Bu arada tepedeki platonun kenarına ulaşmışlardı. Aşağı baktılar. Karanlıkta zar zor seçilen bedenler, Şah'ın oraya vardığında oturdukları yerde, kumların içinde yatıyorlardı. Ama bu kez dönüp ona bakan bakışlar yoktu. Hatta birçok baş hiç yoktu bile. Şah kendini bir an yeniden aynı kabusun, Atahalpa onu mezardan çıkarırken gördüğü kabusun içinde cehenneme düşmüş gibi hissetti. Ama bu kabus değildi, gerçekti. Tepenin eteğinde parçalanmış kaç ceset olduğunu söylemek olanaksızdı. Etrafa dağılan vücut parçaları, kol ve bacaklar, pıhtılaşan kanların kızgın güneşte kurumasıyla iğrenç tuhaf heykeller oluşturmuşlardı. Kum kanı doymuş, katılaşmıştı. Ayaklarının altında çatırdıyor, kahverengi kurabiyeler gibi ufalanıyordu. Çölde esen hafif rüzgar leş kokusunu onlara taşıyordu. Şah gömleğin ucunu kaldırarak ağzını ve burnunu kapadı. Daha önce de ölümün kokusunu almıştı. Ama bu, gündüzün kızgın sıcağında kalmış, pişmiş ve ağarmış bedenlerin kokusuydu. Yine aynı şeyi düşündü. Bu bir savaş değildi, kıyımdı. Bu insanlar katledilmişlerdi. Onu görünce korkuyla irkilen kadını gördü ve cesedinin yanına diz çöktü. Daha doğrusu ondan kalanın. Bir bacağı eksikti. Kan izlerini takip edince bacağın oradaki adamlardan birinin başına vurmak için kullanıldığını görüyordu. Halen bedenine yapışık olan kolunda ise omzu ile bileği arasından büyük et parçaları koparılmıştı. Sanki et yiyen bir canavar bu kolu mısır koçanı sanıp kemirmişti. Şah ağır katı ve kuru kolu kaldırıp inceledi. Isırılmıştı. Üzerinde belirgin diş izleri vardı. Ve bu izlerin ne tür bir canlıya ait olduğu apaçıktı. İnsan. Şah işçilere saldıranın bir yamyam kabilesi olabileceğini düşündü. Bu durumun tek mantıklı açıklaması buydu. Ama bu da mantıktan uzaktı. Peredo yamyam yoktu. Üstelik olsa bile hiç kuşkusuz dünyanın en acımasız, susuz çölünde dolaşıp yiyecek insan aramazlardı. Ayrıca olayın bir de canlı tanığı vardı. Bu nasıl oldu? O kadın, Molly. Şah başını salladı. Olanaksız. Atahualpa parmağını göğsüne saplar gibi bir işaret yaptı. Onu vurdular. Göğsüne üç kurşun yedi. Öldü. Sonra ona iğne yaptılar. Geri döndü, dirildi. Uyandığında adamlar gitmişti. Ona su verdim. Aynen senin gibi. Aç olduğunu söyledi. Beni ısırmaya çalıştı, kaçtım. Cesetlerin arasını işaret etti. İlk adamın yanında durdu. Kafasında beliren sahneleri silmek istercesine başını hızla salladı. İstemeyerek adamdan geriye kalan parçaları işaret etti. Kemikler ve birkaç parça et. Koyu renkli bir leke ve hemen yanında kusmağa benzer bir yığın. Şah o yörede birçok kısmık yığını gördü. Eğer Atahualpa'nın anlattıkları doğruysa Kadın kurbanlarını yiyor, kusuyor, sonra bir diğerine geçiyordu. Birbiri ardından. Tabii ki sımsıkı bağlanmış ekibin kaçma şansı olmamıştı. İplerini kesip onları kurtarabilirdim. Atahualpa başı neydi? Ben cesur biri değilim. Şah cesetler arasında tanıdık bir yüz bulmaya çalıştı. Ama bulamadı. Mekke'yip kayıptı. Bu da öykünün doğru olduğunu gösteriyordu. Ama Pierce de kayıptı. Arkadaşımı götürdüler mi? Evet. Canlı mıydı? Atahualpa başıyla onayladım. Nasıl gittiler? Atahualpa kuzeyi işaret ederek kamyona dedi. Şu yöne. Şah kana doymuş tepenin eteğinden hızla uzaklaşarak kampa koştu. Atahualpa hemen peşindeydi. Onu sürekli olarak sessiz olması için uyarıyordu. Ancak Şah onu umursamayarak hızla çadırlara bakıyor, ölenlerin kişisel eşyalarını araştırıyordu. O anda bir fener bularak yaktı. Böylece araştırması hız kazandı ve kısa sürede aradığını buldu. Bir uydu telefonu. Hemen telefonu açtı ve ekrandaki rakamların yeşil yandığını görünce rahatladı. Artık yardım bir telefon kadar yakınlarındaydı. O anda gözü çadırın zeminindeki bir fotoğrafa takıldı ve bir an için soluğunu tuttu. Telefonu kenara bırakıp fotoğrafa tuttu ışığı. Julie ve George gülüyorlardı. Mutluydular. Geri plandaki konfetilerden bunun bir partide çekilmiş olduğu anlaşılıyordu. Julie'nin parmağındaki pırlanta ulaşamadıkları, onlara layık görünmeyen mutlu geleceğin işareti gibiydi. Yaşanamamış bir yaşamın. Fotoğrafı aldı, cebine koydu ve telefonu çevirdi. Birkaç tıkırtının ardından bağlantı sağlandı ve diğer uçtaki telefon çalmaya başladı. Duyulan dijital bir telesekreter sesiydi. Üzgünüz ama şu an size yanıt veremiyoruz. Eğer adınızı ve numaranızı zamanınızı belirtirseniz sizi mümkün olan en kısa süre içerisinde arayacağız. Bandın bitmesinin ardından da telefonda bir bip sesi duyuldu. Şah dedi. Ses onaylandı. Hatta ardı ardına 3 bip sesi daha duyuldu. Ardından biri telefonu kaldırdı. Şah sen misin? Şah vücudunun gevşediğini hissediyordu. Bu koyu maviydi. Burada yardıma ihtiyacım var. Destek mi istiyorsun? Koyu mavinin sesi ciddileşmişti. Şah, insanlar ölmedikçe ve bazılarının bunun karşılığını ödemesi gerekmedikçe asla yardım istemezdi. 12. New Hampshire. Ormanın zeminini kaplayan kalın yaprak tabakası yaklaşan insanların ayakları altında hışırdıyordu. Sinir içinde silahlarını önlerinde tutuyor, hedef arayarak namluyu bir sağa bir sola çeviriyor, etrafı tarıyorlardı. Onu arıyorlardı, kaleyi. Kale derin bir soru kaldı. Yaş toprağın ve çürüyen yaprakların kokusunu içine çekti. Evinin, memleketinin kokusunu. Kale New Hampshire ormanlarında büyümüştü ve kendini burada her yerden çok evinde hissediyordu. 1 metre kadar ilerisinde kırılan bir dal onu yeniden bugüne, o ana döndürdü. 15 savaşçıdan yalnızca 3 kişi kalmışlardı. Bu ikisi ve bir de geri planda saklanan. Aslında saldırı planları fena sayılmazdı. Bu ikisi yem olarak ileri çıkacak, üçüncüsü ise gelişkin bir fundalığın içinden onu yaylım ateşine tutacaktı. Tabii eğer yoğun çalıkların arasında saklanmış olan kaleden yalnızca yarım metre uzaklıkta olduklarını bilseler, belki bu plana farklı gözlerle bakar, yeniden değerlendirirlerdi. Fundalığın içinden ne görüyorsunuz diye bir fısıltı duyuldu. Amatörler. Üçünden kaleye en yakın olan hiçbir şey kessin sesini adamım diye yanıtladım. Hiçbir şey anlayamıyorum dedi üçüncü. Herif moruğun teki. Bu iş çocuk oyuncağı olmalıydı. Kale kahkahalarla gülmemek için kendini zor tuttu. Bu ufaklıklar hiç tartışmasız kaşınmışlar, başlarına geleceklerini hak etmişlerdi. Acı yoksa kazanç da yok, kızlar. Hedefe nişan aldı ve tabancasının tetiğine bakarak ardı ardına 2-3 kez mermiyi salıverdi. İki genç ormanın zeminine yığılarak yaş topraklı yaprakların arasında yuvarlanmaya başladılar. Kırmızıya boyanmış kasıklarını tutuyor, acıyla haykırıyorlardı. Çalılıklardaki genç bağırmaya başladı. Nerede o? Nerede o? Öldük biz adamım, öldük. Üstelik lanet olsun, onu görmedim bile. O sırada tiz bir zil sesi duyuldu. Kale, acil çağrıyı yanıtlamak için gizlerdiği yerden çıkarken kahretsin diye düşündü. Bu alet sosyal bir kabustu. Tiyatroda, oyunda ya Nevşehir Üniversitesi'nden yeni metrelere, paintball'da haddini bildirirken bile bunu kapayamıyordu. Her an ulaşılabilir olması gerekiyordu. Bu da lanet telefonun sürekli açık olması gerektiği anlamına geliyordu. Görevde olmadığı zamanlar dışında. Ve bu küçük gezisi ne yazık ki ABD hükümeti tarafından karşılanmıyordu. Yerdeki iki genç oğlan sürüklenerek uzaklaştılar. Gözlerinde sanki denizden birdenbire çıkan bir canavar üzerlerine geliyormuşçasına bir korku vardı. Kale koruyucuyu başına çıkardı. Pis sarı saçları, uzun keçi sakalı ve parlak mavi gözleri ortaya çıktı. DYM, DM8 paintball silahını aşağı indirdi ve o anda çalının arasından fırlayan silahını kendisine yöneltmiş delikanlıya avucunda kaldırarak dur işareti yaptı. Delikanlı sanki karşısında savaşa hazır bir Viking tanrısı varmışçasına kalenin sert bakışları ve ileri doğru uzanan eli karşısında olduğu yerde kala kaldı. Mola, telefonumu yanıtlamam gerekiyor. O sırada yerdeki olanlardan biri haykırdı. Aptal, durmasana, indir onu. Kale telefonu açarak kulağına götürdü. Evet, benim. Gözünü titreyen parmağını henüz tetikten ayırmamış olan delikanlıdan ayırmadan telefondaki sesi dinliyordu. Dışarıdayım. Telefonu kapattı, cebine koydu ve tüm dikkatini sağ kalan hasmına yöneltti. Lanet olsun. Paintball'da mola olmaz diye haykırdı yerde yatanlardan biri. Ölüler de konuşamaz diyen kale, ayakta kalan son gence baktı. Zaman geçiyor. Oğlan başını eğdi. Kale elini indirip kalçasındaki silahı doğrultarak delikanlıyı vurdu. Gencin maskesinde kıpkırmızı bir leke oluştu. Görüş alanı kapandı ve öldü. Kale paintball donanımını toparladı ve yarıdaki Pelop olarak adlandırdıkları yaklaşık 2 dönümlük paintball alanının dışına doğru yürümeye başladı. Olanlardan biri arkasından öfkeyle haykırdı. Aşağılık herif. Piç. Kale paintball silahını doğrulttu. Tetiğe bastı ve olanı bir anda tepeden tırnağa her biri arı sokması gibi batan paintball koşunu yağmuruna tuttu. Oğlan acıdan inleyerek ve adeta dans ederek bir sağa bir sola koştu. Kaçacak yer aradı ama bulamadı. Kale ancak haznesi boşalınca silahını indirdi ve tepeden tırnağa boyaya bulanmış delikanlıya baktı. İşte şimdi piç oldum. Sonra ağaçlara doğru yürüdü ve bir anda gözden kayboldu. Kolejli gençleri vurarak rahatlama ve gevşeme programı şimdilik bekleyebilirdi. Şah yardım istemişti ve bu bir yerlerde bir terslik olduğu anlamına geliyordu. Ocracoke Adası, Kuzey Carolina. Gelgitin etkisiyle küçük dalgalar sahili adeta yalıyor, kumların arasından süzülürken hafifçe ıslık çalıyorlardı. Hafif bir esinti, kumsalı adanın ağaçlık alanından ve ardındaki küçük şehirden ayıran kumların üzerine yetişmiş uzun boylu, sık, yemyeşil otları hafif hafif dalgalandırıyordu. Turistler genellikle anakaranın ünlü plajlarına akın ettikleri için burada sahil bomboştu. Zaten vezirin hoşlandığı da buydu. Tüm kıvrımlarını meraklı, bön bön bakan erkeklerin gözlerinden ve kalenin kullanmayacağı kötü tanışma cümlelerinden uzakta burozlaşmak. İşte vezir için tatil buydu. O sırada kulaklığına uzaklardan bir ıslık sesi çalındı ve bikini vücudunda hafif bir tedirginlik dalgası hissetti. Boş ver diye düşündü. Islık aslında zararsız bir şeye benziyordu. Sanki biri köpeğini çağırmıştı. Ama yine de deneyimlerine dayanarak sahilde tek bir erkeğin bile olmamasının huzurunu kaçırmaya yöneteceğini biliyordu. Islık yenilendi. Bu kez çok daha yakından gelmişti. Oradan gelip geçen her kimsenin bir an önce geçip gitmesi isteğiyle kıstığı gözlerinin etrafındaki kırışıklıklar belirdi. Tito, gel oğlum. Ne şans ama, bir köpek. Vezir gözlerini açtı ve kendini yarı ıslak bir Golden Retriever'ın sevimli yüzüyle karşı karşıya buldu. Köpeğin ağzında salyayı bulanmış bir tenis topu ve başında mavi bir bandana takılmıştı. Eğer gelen yalnızca köpek olsaydı, seve seve güneşte ufak batana kadar onunla top oynar, topu atıp getirmesini beklerdi. Ama ne yazık ki o kadar şanslı değildi. Büyük olasılıkla oranın yerlilerinden ya da adada yazlığı bulunanlardan biri olan köpeğin sahibi, bol kot pantolonlu ve geniş beyaz gömleğiyle onlara doğru yaklaşıyordu. Gömlek anlaşıldığı kadarıyla ipek olmalıydı. Adam kırlanmış dalgalı saçları pis sakalıyla 80'lerde Julia Roberts'la kamera karşısına geçmiş biri havasındaydı. Köpeğinin tasmasından tutarken gülümsedi. Güneşin ve sessizliğin keyfini mi çıkarıyorsunuz? Şimdiye kadar öyle yapıyordum diyen vezir, onlardan duyduğu rahatsızlığı gizlemeye bile gerek duymadı. Adam bir an kaşlarını çattıktan sonra hemen yeniden kendine güvenini kazanarak gülümsemeye başladı. Çok gergin olmalısınız. Neden bana sizinle? Vezir yumruğunu sıkarak orta parmağını yukarı kaldırdı. Adamın şaşkınlığı hayal kırıklığına ve ardından da öfkeye dönüşmüştü. Hey sen! Vezirin cep telefonu çalıyordu. Kapağını açıp kulağına götürdü. Söylenenleri dinledi ve kaparken yalnızca anlaşıldı dedi. Ayağa kalktı ve adama baktı. Nasıl bir insan köpeğine Tito adını koyabilir ki? Dedi. Sonra hızla havlusuna sarındı ve sandalyesini, soğutucusu ile romanını duygusal olarak hadım ettiği adama hatıra bırakarak sahilden ayrıldı. Land Olekes, Florida. Su yüzeyinin 10 metre aşağısında at başının geminin suyla dolmuş büyük gemisinden dışarı uzatarak denizin üst kısmının boş olup olmadığına baktı. Değildi. Çekiç başta köpek balıklarından kaçan, hızla panik içinde hareket eden gümüş renkli balık sürüleri hala su yüzeyinin çok büyük bir kısmını kaplıyordu. Çekiç başta köpek balıkları insanlar için normal koşullarda tehlikeli sayılmazlardı. İnsanlara saldırdıkları yalnızca 12 olay rapor edilmişti. Bu da onlarla yüzmenin diğer köpek balıklarına göre çok daha güvenli olduğu anlamına geliyordu. Ama bir kez kan kokusu almış, av çılgınlığına kapılmışlarsa dişlerinin ulaşabileceği alandaki her şeye saldırmaları oyunun parçası sayılabilirdi. At aslında Florida'ya yaklaşan tek akrabası olan yaşlı büyükannesini ziyarete gelmişti. Ancak sürekli bingo oynamaya fazla dayanamamış, kendini sahile atmıştı. Hemen bir tekne ve dalgıç ekipmanları kiralayıp doğruca en sevdiği batığın koordinatlarına doğru yola çıkmıştı. Anne Maria bir yük gemisiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir denizaltı saldırısı sonucunda batmıştı. Gerçi yükünün çok büyük bir kısmı çoktan su üstüne çıkarılmıştı. Ama çelik gövdenin içinde hala tek tük çok yakında o günleri yaşamış, hiç kimsenin kalmayacağı bir savaştan kalma anılarına rastlanabiliyordu. At oksijen stoğunu kontrol etti. 15 dakika. Böylesine sığ bir dalışta basıncı düşünmeye gerek yoktu. Hızla suyun yüzüne çıkarabilirdi. Daha bekleyebilirdi. Ama enkazın üzerinde dolanan tehdit yok olmaz ya da başka yöne gitmezse boş oksijen tankı nedeniyle boğulup ölmek ya da paramparça olmak arasında seçim yapmak zorunda kalacaktı. Neyse ki bu çılgın av partisi yaklaşık yarım saattir sürüyordu ve çok kısa bir zamanda biteceğini umuyordu.